Aurora'nın incileri, Nermin Bezmen.
Ayrım 4.
Taksi Buckingham Gate'deki St. James Palace'ın kapısında durduğu zaman genç Huma, bundan tam 78 sene önce 10 Ağustos 1913'te çiçeği burnunda bir gelin olarak aynı otele gelen babaannesini düşündü. İnip valizlerin alınmasını beklerken otelin bahçe girişini onun hatıratında anlattığı satırları hafızasında tazeleyerek seyretti. Garip bir hisle sarılmıştı. Sanki London Cab'den inen, St. James'in girişine doğru ilerleyen kendisi değil, büyük anne Huma'nın ta kendisiydi. Onun uçakta olduğu, beraber seyahat ettikleri hissine kapılmıştı ama şimdi artık onu bedeninde taşıyor gibiydi. Sanki seneler evvel terk ettiği bir mekana geri dönüyor hissiyle lobiye doğru yürüdü. İşin daha da garibi, aslında tüm hatıra defterini ezberlememiş olduğu halde, her adımda okuduklarından cümleler sanki yeniden anlatılıyor gibi hafızasında canlanıyordu. Bahçe yolunu ikiye bölen siyah mermer havuzun ikinci katından akan sular, altta sur çalan küpitleri yer yer ıslatıp gölgelendiriyordu. Küpitler o kadar güzel yontulmuş, o kadar şirin bir ifadeyle süslenmişlerdi ki, elimi uzatıp okşama ihtiyacı hissettim. Huma havuzun başında durup babaannesinin anlattıklarını hatırlarken, onun yerine elini uzatıp tombul Cupid'in yüzünü, omuzlarını yavaşça okşadı. Dudaklarına gayri ihtiyari bir gülümseme yayıldı. Valizlerini taşımakta olan Bellboy'un durmuş merakla kendisine baktığını görünce onu takip ederek otele girdi. Lobiye girer girmez Londra'nın nemli, basık haziran havası geride kaldı, 1870'lerden gelen haşmetiyle binanın serinliği onu karşıladı. Süslemeli, yüksek tavanlı lobinin yerleri, açık meşeden kızıla, üç renkten oluşan parkeyle desenlendirilmişti. Tavandan sarkan büyük kristal fanus avizeler, binbir çeşit çiçekle renklendirilmiş vazolar, resepsiyondaki neredeyse abartılı nazik karşılama, aynen babaannesinin anlattıkları gibiydi. Huma ismini verdiğinde, bilgisayara bakan görevli müsaade isteyerek arka tarafa gitti ve hemen yanında yaşlıca şefiyle döndü. Şef, bir madalya gururuyla taşıdığı kıyafeti, özenli tıraşı, zarif tavırlarıyla adeta bir İngiliz asılzadesini andırıyordu. Yüzünde ölçülü fakat memnuniyet ifadesi belli bir gülümseme ve teatral bir ses tonuyla konuştu. "Hoş geldiniz Madame Germain. Büyük anneniz kadar eski ve değerli bir müşterimizin torununa servis vermekten onur duyacağız." Huma evlendikten sonra babasının soyadını korumuş olsa da babaannesiyle akrabalık bağlarının anlaşılmış olmasından biraz şaşkındı. "Teşekkür ederim," dedi. "Babaannemin kaldığı odayı rica etmiştim." "Aa evet, altıncı katta, bahçeye bakan süit ayrıldı sizin için. Umarım mutlu kalırsınız. Şu formu imzalamanızı rica edebilir miyim lütfen?" Huma formla meşgulken şef nezaket ölçüleri içinde olabildiğince alakalı konuşmaya devam etti. "İsminizi görmesem dahi sizin Madame Germain'in torunu olduğunuzu anlardım. Onun gençliğine o kadar benziyorsunuz ki. Tabii ben kendisini sizin yaşınızdayken tanımadım ama yine de son 40 senedir onu tanırım. Muhteşem bir hanımefendidir. Nasıl kendisi?" İmzaladığı kartonu uzatan Huma'nın sesi üzünlüydü. "Maalesef geçen ay kaybettik kendisini." Resepsiyon şefinin duyduğu üzüntünün samimi olduğu çok belliydi. "Ah Tanrım, çok özür dilerim. Lütfen başsağlığı dileklerimi kabul edin. Gerçekten çok üzüldüm. O çok özel, çok farklı biriydi. Onu çok özleyeceğiz." Huma adamın içten tavrına gülümsedi. "Teşekkür ederim." Şef resmiyetini bozmadan gülümsedi. "Belki artık onun geleneğini siz devam ettirir, bizi sık sık ziyaret edersiniz." "Umarım." "Madame Germain, bir hafta için yer ayırtmıştınız değil mi?" Huma evlendiğinden beri Germain adını, kendi adıyla yeni soyadı arasında sadece bir anı olarak tutmuştu. Ama birden bunun kendisine ek bir hürriyet verdiğini fark etti. "Evet şimdilik, ama kesin olarak birkaç güne kadar kararımı bildirirsem bir mahsuru var mı?" Hayır, hayır. Sizin için yok. Ne zaman programınız belli olursa o zaman bildirin. Süit istediğiniz kadar sizindir. Madame Germain kesin talimat vermişti. Geldiğiniz takdirde ne yapıp edip size o süiti ayarlamam için. Hüma şaşırarak vazife şinas adamın yüzüne baktı. Büyük annem benim geleceğimi mi söylemişti? Aa evet, 6 ay evvel burada kaldığında kendisiyle aynı adı taşıyan torununun da yakında Londra'ya ziyarete geleceğini söylemişti. Birden unuttuğu bir şeyi hatırlamış tavrıyla elini alnına vurdu. Ah çok özür dilerim, az kalsın unutuyordum. Büyük anneniz ayrıca rezervasyon yaptırdığınız takdirde o tarihler için size birkaç bilet ayarlamamı da istemişti. Resepsiyonun arka tarafındaki odasına bir koşu gidip elinde muhtelif zarflarla döndü. Buyurun, bunlar Madame Germain'in seveceğinizi tahmin edip isimlerini belirttiği bazı etkinlikler. Elimden geldiğince en iyi yerlerden bulmaya çalıştım. Umarım memnun kalırsınız. Hüma'nın kafası allak bullak olmuştu. Soru yöneltmek üzereydi ki resepsiyona yaklaşan Amerikalı bir çift şefin dikkatini diğer tarafa çekti. Müsaadenizle Madame Germain, size iyi dinlenmeler diliyorum efendim. Bir arzunuz olursa, hangi saat olursa olsun lütfen bildirin. Hüma valizlerle bekleyen bellboyun ardından asansöre doğru ilerlerken etrafına bakınmaktan kendini alıkoyamadı. Sanki babaannesi buralarda bir yerde, kolonların, dev porselen vazoların ardında saklanmış, bıraktığı sürpriz haberlerle onun nasıl şaşırmakta olduğunu izliyordu. İçinde bir ürpertiyle genç çocuğu takip ederek asansöre bindi. 6. kattaki suitin kapısı açıldığı zaman Hüma adeta bir cennet bahçesiyle karşılaştı. Aynen hatıratında büyük Hüma'nın bu odaya girdiği zaman karşılaştığı ve anlattığı gibi, bütün sehpaların, konsolların üzerindeki vazolar, muhtelif köşelerde oymalı ayaklar üzerine yerleştirilmiş devasa porselenler, sadece beyaz çiçek aranjmanlarıyla doldurulmuştu. Hüma bellboyun bahşişini verdi ve yalnız kalır kalmaz hayranlıkla süitin odaları arasında dolaşmaya başladı. Yüksek tavanı sınırlayan kartonpiyerden aşağıya duvarlar, gül kurusu üzerine beyaz ve hardal renkleri kullanılarak desenlendirilmiş ipekle kaplanmış, aynı kumaşla pencereler giydirilmişti. Beyaz ipekten kapitone yatak örtüsü, maundan four poster yatağın dört ucundaki zarif ahşap kolonlardan süzülen İrlanda danteliyle gölgelendirilmişti. Kanepe ve koltuklar, gül kurusu, şarap ve hardal renklerinin kombinasyonunda döşenmiş, ceviz ve gül ağacından marküteri, zarif tuvalet masasının üzerine 3 parçalı kristal ayna yerleştirilmişti. Burada zaman durmuş gibiydi. 1913 Ağustos'unda büyük anne Hüma geldiğinde nasılsa, torununu aynı dekor, aynı eşyalar karşılıyordu. Belli ki her şey yenilenmiş ama aslına sadık kalınmıştı. Hüma bir an için, bir ay kadar evvel babaannesinin defterinde okudukları ile içinde olduğu anın, aynı zaman dilimine ait olup olmadığı şüphesine kapıldı. Sanki babaannesiyle beraber onun yaşamında geriye dönmüş, yeniden el ele yola çıkmış, her şeyi tekrar yaşamaya başlamışlardı. Odalar arasında bunları düşünerek dolaşırken mobilyalar, yatak örtüsü, perdeler üzerinde parmak uçlarını okşar gibi gezdirdi. Aynı eşyaları 78 sene evvel babaannesinin temas ettiğini düşünmek dahi onun varlığını yanı başında hissettirmeye yetiyordu. Radyoyu açıp klasik bir istasyon buldu. Massenet'ten Elegie au du printemps au d'autrefois çalıyordu. Valizlerini açıp eşyalarını yerleştirirken, düşüncelerinde sadece yıllar evvel bu odada yaşananlar vardı. Bu ona garip bir sırdaşlık ama aynı zamanda bir özeli gözlüyormuş hissiyle rahatsızlık veriyordu. Boşalttığı valizlerini kapayıp kaldırdı. Vazolardaki çiçeklerin kokusu, havalandırmanın serinliğiyle adeta bir parfüm rüzgarı esintisinde burun kanatlarını dolduruyordu. Banyoya girip küvetin suyunu açtı. İçine boşalttığı mavi toz, suyu aniden okyanus köpüğüne çevirdi. Suyu dolmak üzere bırakıp minibardan kendisine buzlu bir vodka hazırladı. Radyodan Jean Sibelius'un The Swan of Tuonela sonatı yayılmaya başladığında kadehini almış ve kendisini parfümlü ılık suyun terapi gücüne teslim etmişti. İçkisinden bir yudum aldıktan sonra gözlerini kapayıp bir fırtınaya kapılmış gibi yaşamakta olduklarını düşünmeye, kendisini mantık kullanmaya fırsat vermeden sürükleyen gelişmeleri akıl süzgecinden geçirmeye çalıştı. O güne kadar bildiği, kendisiyle yeni tanımaya başladığı benliği arasında huzurlu bir anlaşma yapmak, bu andan itibaren adımlarını, kontrolünün kendinde olduğunu bilerek atmak istiyordu. Ama bunun pek mümkün olmayacağının da farkındaydı. Çünkü kendisinin değil, babaannesinin çoktan yazmış olduğu bir oyunu oynamak üzere sahneye girmişti. Onun tek yapabileceği, oyunu devam ettirmekle çekilmek arasında karar vermekti. Bu otele geleceğini, bundan 6 ay evvel programlayan babaannesinin, aslında onu ne kadar iyi tanımış olduğunu düşünürken gülümsedi. Birden uzun saatlerdir hiç aklına gelmeyen kocasını düşündü. Onunla havaalanında son sarılıp vedalaşmaları, daha henüz birkaç saat önce yaşanmıştı ama ne kadar uzakta gibiydi. Sonunun nasıl biteceği, onları nasıl bir seçime sürükleyeceği hiç belli olmayan bir ayrılığın başında olmalarına rağmen, son derece sıcak, sevecen, şefkatli bir vedalaşma yaşamışlardı. Bu belki de bir daha aynısını yaşamayacakları ihtimaline karşı, geçmişlerine bir selam, belki de tekrar bir şans yakalamak istedikleri için bir işaretti. Bilemiyordu. Tek bildiği kocasını hatırlamak, ne yüreğinde çarpıntı ne bedeninde bir huzursuzluk yaratmıştı. O sanki hep burada, bu otelde kalmıştı, 1913'ten bu yana. Babaannesinin aşık olduğu erkeğin, kocasının erkek sevgilisini tanıdığı bu odada, onun 17 yaşının saf, tecrübesiz dünyası içinde, iki erkeği birden nasıl kabullenip onlara kol kanat gerdiği, ana defterindeki satırlardan çıkıp gözünün önünde geçit yapmaya başladılar. Cenaze gününe kadar defalarca okuduğu ve içinden notlar aldığı defterde yazılanlar, kendilerine ipucu olacak işaretlerle anında hemen zihninde beliriyordu. Vodkasından büyük bir yudum alıp gözlerini tekrar kapadı ve babaannesinin zihninden geçercesine anılarını yaşamaya başlamıştı ki, oda kapısının vurulmasıyla heyecan içinde yerinden fırladı. Kimseyi beklemiyordu. Küvetten çıkıp bornozunu üzerine geçirdi. Tekrar vurulan kapıya doğru ilerlerken bir yandan bornozunu bağlamaya çalışıyordu. Kim o? Oda servisi. Gözden baktığında servis arabasıyla bekleyen komiyi gördü. Kapıyı hafifçe araladı. Servis arabasının üzerinde buzlu kovasında bir şişe şampanya, yine buzlar içinde 2 kadeh ve beyaz gonca gül konmuş ince uzun kristal bir vazo duruyordu. ''Ben herhangi bir sipariş vermemiştim.'' dedi. ''Madame Germain?'' ''Evet, benim.'' Çocuk elindeki karta bakıp tekrarladı. ''Evet, Madame Germain, bu servis size geldi efendim.'' Hüma şaşkınlık içinde çocuğun uzattığı zarfı aldı. Fil dişi rengi zarfın sol köşesinde, barok süsleme içinde baskı varak kabartma, H ve G harflerini gördüğü an, tüm bedenini ateş bastığını, dilinin tutulduğunu hissetti. Ardından da sırtından soğuk bir rüzgar geçmiş gibi titredi. Zarfın üzerindeki monograma bakarken, adeta hipnotize olmuş gibi kapıyı açtı. Komi servis masasıyla içeri girip, getirdiklerini salondaki maun masanın üzerine yerleştirdi. ''Açmamı ister misiniz madam?'' Hüma, Komi'nin uzaktan gelen sesiyle daldığı derinlikten sıyrıldı. ''Efendim?'' ''Hayır, teşekkür ederim, gerek yok.'' Sehpanın üzerindeki çantasından aldığı parayı çocuğa verdi. Komi, elindeki paranın miktarından memnun, defalarca selam vererek teşekkürler edip ayrıldı. Bach'ın harpsikort ve flüt için sonatı çalmaya başlamıştı. Hüma, çok iyi tanıdığı babaannesinin özel zarfı elinde, masanın yanındaki berjer koltuğa yavaşça oturdu. Buzların içindeki Moët Chandon, yanındaki 2 kadehle paylaşılmayı bekliyordu. lobide hissettiği, babaannesi tarafından izleniyor olduğu hissi yine sarmıştı onu. Hem de bu defa daha büyük bir sıcaklıkla. Zarfı usulca açtı ve içinden dantel dokusundaki Onionskin mektup kağıdını çıkardı. Babaannesinin yatak odasındaki 16. Louis stili, Claude Charles Saunier imzalı, kapakları Japon vernikli komodinin gözlerinden birinde duran bu özel yapım kağıt ve zarfları çok iyi bilirdi.
Ayrım sonu.